Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyicileri, bir iftar sevinci programında daha sizlerle beraberiz. Bu beraberliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Her zaman olduğu gibi bu iftar sevinci programımızda güzel bir misafirimiz var. O da İstanbul Kültür AŞ değerli başkanı, değerli kardeşimiz Kemal Bey. Hoş geldin canım.
Hoş bulduk.
Allah razı olsun, şeref verdiniz. Yani gerçekten biz özellikle büyük şehrimizin, hatta ilçe belediyelerimizin çok güzel Ramazan'da aktiviteleri var. Bu aktiviteler bizi özümüze döndüren, kendimize getiren cinsten takdirle yad ediyoruz. Öbür taraftan yine iftar sofraları var. Efendim musiki sofraları var, manevi sofralar var. Tabii sizden de özellikle bu Ramazan ayında kültür aşığı olarak, sadece Ramazan'da değil, yani Ramazan'ın dışında da esas kültür aşığı olarak kendi özümüze, kendi kültürümüze dönmemiz için neler yapıyorsunuz, neler planlıyorsunuz, neler düşünüyorsunuz? Bu konuda bizi bilgilendirirseniz ziyadesiyle memnun oluruz Kemal'cim.
Tabii ben de memnun olurum. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Tüm dinleyicilerimize cümleten hayırlı Ramazanlar diliyorum.
Sonra tabii siz bak bu mikrofonların şeysi değilsiniz.
Yabancı değiliz. Tabii. Evet, yani 90'lı yıllarda.
Akra'da başlayan güzel bir şeyiniz var. Bu konuda uzmanlığınız da var.
Estağfurullah.
O yüzden size hiç böyle bir yol göstermeye gerek yok. Siz bu konuda sorandan daha fazla bilgilisiniz.
Estağfurullah. Bilgili değil de 90'lı yıllarda sizin de belirttiğiniz gibi Akra FM'de radyoculuk deneyimi yaşamıştık. 2002-2004
evet, ben de çok katıldım.
Yılında evet, siz de sık sık evet. Dinlerdik sizi. Evet. Yine bu mekanda da 2 yıl, 2002-2004 yıllarında genel müdürlük yapmıştım. Benim için de güzel bir hatıraydı davetiniz. Çok teşekkür ediyorum. Şirketimizin açılımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Ürünleri Anonim Şirketi. Ama kısaca marka olarak Kültür AŞ diyoruz. Dinleyicilerimiz arasında belki daha önce bu ismi duymayanlar olabilir ama mutlaka hizmetlerimizle bir şekilde buluşmuşlardır. Şöyle saydığım zaman ha evet diyecek birçok dinleyicimiz vardır. Örneğin işlettiğimiz kültür merkezleri İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait 18 tane kültür merkezinin işletmesini biz yürütüyoruz. Bunlar başta Cemal Reşit Rey konser ve etkinlik salonu olmak üzere değişik ilçelerimizdeki
bizim Bağlarbaşı
salonlar. Bağlarbaşı örneğin Üsküdar ilçemize bağlı bir salon.
Ama Üsküdar'a verilmiş belki işletmesi ama yine de evet. Büyükşehir tabii orayı yaptıran büyükşehir.
Yani İstanbul'da iki gruptan bahsedebiliriz. Bir grup yerel ilçe belediyelerimizin işlettiği salonlar. Bir grup da İBB'nin
direkt kendisinin işlettiği salonlar.
Evet, o 18 salonun biz işletmesini çok güzel, çok yürütüyoruz. Güzel. Bunlar da tabii yıl boyunca 12 ay boyunca çeşitli konserler, söyleşiler, sergiler, kültür sanat etkinlikleri, tiyatro salonlarında ayrıca tiyatrolar gerçekleşiyor ve tahmin ediyorum dinleyicilerimizin çoğu bir şekilde bunlara katılıyorlar yıl boyunca. Tabi bunları takip etmek çok kolay değil. Hani basında haberleri de çıkıyor ama akıllı telefon kullananlar için bir uygulama var. İBB Kültür diye. Burada hangi salonda, hangi tarihte, hangi saatte.
Çok güzel.
Evet. Dolayısıyla şahsen ben de ezbere takip edemiyorum. Sürekli telefondan bakıyorum bugün ya da yarın hangi salonda ne var diye. Çok zengin programlar var. İkinci bir konu yayınlarımız hocam. 400'e yakın yayınlanmış eseri var Kültür AŞ'nin bugüne kadar. Bunlar çoğunlukla İstanbul'la ilgili. İstanbul'un tarihi, kültürü, sanatıyla ilgili.
Ben gördüm. Hadikatül Cevami'yi mesela neşretmişsiniz.
Evet.
İstanbul camileri diye mükemmel bir şey.
Bunlar çoğunlukla prestij kitap diyebileceğimiz
prestij
büyük
kitaplar.
Boy, kalın, hacimli.
Evet.
Özel sektörün karlı görmeyip hani yayınlamakta zorlandığı eserler. Dolayısıyla biz burada bir fedakarlık yaparak yani çok kar amacı gütmeden bu değerli eserlerin yayınlanmasını sağlıyoruz.
Kemal'cim şimdi benim bir içimde bir ukde var. Ta Cumhurbaşkanımız burada belediye başkanı olduğu andan itibaren çırpınıp da gerçekleştiremediğimiz bir iş.
Evet.
O da bizim yaşayan efsane diyebileceğimiz Osmanlı ağzı, Osmanlı tarzı, musiki üstadlarının, kıraat üstadlarının, bunların esas görüntülü ve sesli arşivlerini oluşturmak. Bunu biz başaramadık. Çok yalvardım ben o zaman. Sonra biz ben milletvekili oldum. Kültür Bakanlığı'nda bu işi yapalım dedik. Orada da başaramadık. Halbuki buna şiddetli ihtiyaç var. Bugün bakın bir İsmail Biçer, Allah rahmet eylesin, gitti, yeri boş. Bir Yusuf Gebzeli gitti, yeri boş. Bir Bekir Sıtkı Sezgin gitti, yeri boş. Bir Kani Karaca gitti, yeri boş. Ve bunlar gittiği zaman ancak biz hayıflanıyoruz. Evet. Halbuki şimdi bir Alaaddin Yavaşça var mesela üstad. Hı hı. Buna benzer.
Doğru.
Bugün bunların her türlü müktesebatını, yani sözlü ve görüntülü olarak saklamak gibi böyle bir arşivleme yapsak. Böyle bir planınız var. Mesela bu benim içimde uktedir de onun için aklıma geldi, size sorayım istedim.
Çok haklısınız hocam. Şu anda devam eden bu beklentiniz uygun bir proje var. Başladığımız Üsküdar Musiki Cemiyeti Başkanı Amir Ateş, evet, hocamızla onun bestelerinden İstanbul eserlerini şu anda kayıtlarına başladık. Ondan önce de 37 tane albüm çalışması yapılmış Kültür AŞ'de. Fakat bunlar mesela İstanbul türküleri, İstanbul şarkıları, efendim 8 CD'den oluşan Mevlevi ayinleri var. Toplam 37 tane albüm çalışması yapılmış ama yine de sizin bahsettiğiniz projeyi...
Benimki biraz daha farklı, evet, bu benim söylediğim.
Onu da ben notuma aldım.
Yani gerçekten, evet, bu muhteşem bir hizmet olur.
Kesinlikle yaşayan efsaneler.
Şimdi bizde, şimdi kör ölürse badem gözlü olurmuş. Evet. Kel ölürse sırma saçlı olurmuş. Yani bizde çok büyük değerler böyle gittikten sonra kıymet kazanıyor ve arkasından gözyaşı döküyoruz.
Evet.
Yani o yüzden Ferit Kam rahmetli öyle güzel söylemiş. O diyor ki nice bin ehli hünerin bir tutam tuz bile yokmuş aşına. Öldürüp evvelanı açtıktan sonra türbe dikerler başına.
Maalesef.
Halbuki biz bu efsanelerimizin kıymetini yaşarken bilmek. Doğru. Ben buna inanıyorum yani.
Bizim biraz yayıncılık tarafı ağır basıyor. Dediğim gibi 400 eser ve bunların,
evet,
hepsi de
çok önemli tabii.
Çok bak, kıymetli çok akademisyenlerden, önemli, yazarlardan ve biz telif hakları konusunda çok ciddi destek veriyoruz araştırmacılara, yazarlara. Yani piyasada ticari yayın evlerinin güç yetiremediği büyük projelere yayınlanması için destek veriyoruz. Örneğin bir Cihan Nüma eseri çok pahalıya mal olan bir eser.
Reşat Ekrem Koçu'nun ansiklopedisi.
O kitaplığımda var ama yeniden yayınlanması konusunda geçmişte çeşitli teşebbüsler olmuş. Gerek özel sektörde gerek belediyede. Şu anda henüz yeni bir baskısı yok maalesef.
Ama bir İstanbul Ansiklopedisi var herhalde.
İstanbul Ansiklopedisi var.
Evet.
12 cilt.
Evet.
Onu yine akademisyenlerden oluşan bir heyet, evet, hazırlamıştı. Onu biz yaklaşık 2 yıl önce piyasaya çıktı. O da çok kıymetli bir eser. Evet. Ama tabii Reşat Ekrem Koçu'nun eseri çok klasik, yeniden yayınlanmasında fayda var.
İstanbul için çok önemli.
Evet, İstanbul Ansiklopedisi.
İstanbul için çok önemli.
Bunun yanı sıra görsel çalışmalarımızda hocam, özellikle şu anda çocuk dinleyicilerimiz varsa, çocukların çok sevdiği İstanbul Muhafızları çizgi, evet, filminin biz yapımcısıyız şirket olarak. 2 yıldır devam ediyor. TRT Çocuk'ta ilk sezonu yayınlanmıştı ve çok sevilmişti. Hala daha ben karşılaştığım çocuklara soruyorum. Hepsi izliyorlar. Yeni dönemi Minikago isimli çocuk kanalında yayınlanıyor. Yine bir müjde verelim bu İstanbul Muhafızları ile ilgili. Sonbaharda gösterime girecek bir sinema filmi şeklinde çekildi. Abi Hayat Çeşmesi diye. Yine İstanbul'da geçen bir macera. Hem gerçek oyuncular var hem de animasyon çizgi film karakterler aynı filmde buluşup bir macera yaşıyorlar. Çok heyecanlı. Ben ilk biten kısımlarını izledim. İnşallah sonbaharda sinema salonlarında çocuklarımız anne babalarıyla izleyecekler.
Allah razı olsun.
Amin.
Evet.
O projede çocuklarımıza İstanbul'un hem tarihi eserlerini, değişik semtlerini tanıtan eğlenceli, böyle maceralı bir çizgi film. Çocuklarımız onu izlediğinde hem keyifle izlerken hem de İstanbul'u daha yakından tanımış oluyorlar tarihiyle, kültürüyle. Bu da başlatanlara ben tekrar şükranlarımı
Allah razı
ediyorum.
Olsun. Amin. Tabii burada şimdi kültür dediğimiz zaman kültür esasında tortu demek. Tortu. Hı hı. Yani birikim demek. Yani insanın gördükleri, duydukları, yaşadıklarından şuur altında kalan, kalıcı olan birikime kültür diyorlar.
Evet.
Esasında bu bir tohum gibi. Zaten şeyde tarım da agriculture diyorlar ya, agriculture.
Orada da kültür
İngilizce.
Var. Evet.
Bu çok önemli bir iş. İnsanları işte şuur altında biriken o değerler insanı yönlendiriyor, kişiliğini oluşturuyor. Bu bakımdan bizde esasında 3 bakanlık varmış milli şeysini taşıyan. Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, bir de Milli Kültür Bakanlığı'ymış.
Eskiden.
Ama kültürümüzün millisini kaldırdılar, evrensel kültür getirdiler. Ve bu evrensel kültür içerisinde de bizim milli kültürümüz asimile edilmek için var gücüyle de çalışıldı.
Doğru.
Ama son zamanlarda bizim bu belediyelerimizin, özellikle İstanbul Büyükşehir'in, gerçekten bu asimile edilmeye çalışılan, evrensel kültür arasında kendi kimliğimizi bulma, kendi köklerimize, toplumumuzu ve gençliğimizi döndürme konusunda çok ciddi faaliyetleri var. O yüzden sizi ben yürekten tebrik ediyorum.
Çok teşekkür ediyorum.
İşte bu yani işte eserlerin neşri çok büyük bir hizmet. O yüzden ben bunu hep şeye benzetirim. Churchill diyor ki bir ağacın kökleri ne kadar derindeyse o ağacın yaprakları da o kadar yücelerdedir. Hı hı. Yani köklerinizle bağınız ne kadar güçlüyse sizin geleceğe güvenle bakmanız da o kadar garanti olur, özgüvenli olur. Şimdi biz Yahya Kemal'in rahmetlinin böyle bir şeysi var. Sormuşlar ona. Türkiye'nin nüfusu ne kadar diye. O zaman 15 milyonken kendisi büyükelçi 200 milyon demiş. Ya bu hesabı nasıl yaptın demişler. Vallahi ben onu bunu bilmiyorum ama biz Türkler ölülerimizle beraber yaşarız demiş. Biz geçmişimizle beraber yaşarız. O yüzden bu köklerimizle bizim bağımızı kurmak ve güçlendirmek. Bu geleceği reddetmek anlamına gelmez. Ama geçmişimizden güç alarak yani düne yaslanarak, bugüne basarak ve geleceğe bakarak yürümek. Bizim ancak buna temadi diyor gene Yahya Kemal. Değişerek gelişmek, gelişerek değişmek ama köklerden kopmadan yürümek diye tarif ediyor. Onun için bu konuda sizin planlamalarınız neler? Bunun dışında onu dinleyicilerimizle paylaşırsanız memnun oluruz.
Tabii. Bu noktada müzecilik çalışmalarımızdan da bahsetmekte fayda var. Çünkü sizin de arz ettiğiniz gibi köklerimizle bağlantıyı sağlayan görsel unsurlardan biri de müzeler. Çocuklar, gençler ya da yetişkinler bir müzeyi gezdikleri zaman orada eğer başarılı bir sergileme yapılıyorsa geçmişi üç boyutlu olarak, görsel olarak yaşıyorlar ve o kökleriyle bağlantılarını muhafaza etmiş oluyorlar. Şu anda bizim işlettiğimiz 4 tane müze var. Bir tanesi Yerebatan Sarnıcı. Çünkü Osmanlı Bizans'tan miras kalan bir şehrin üzerinde yükseliyor ve İstanbul'un üstü kadar altında da çok zengin eserler var. Yüzlerce sarnıç var aslında İstanbul'da ve bunlardan en meşhur Yerebatan Sarnıcı. Her yıl 1 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği bir yer. Orayı İBB adına biz işletiyoruz. İkinci bir sarnıcımız da yeni bitti restorasyonu ve Şerefiye Sarnıcı. Bulunduğu sokak itibariyle Şerefiye Sarnıcı'nı almış zaman içinde. O da yine 1600 yıllık tarihçesi olan bir sarnıç. Yerebatan Sarnıcı'ndan daha küçük, onun yaklaşık 1/4 kadar büyüklükte. Fakat çok başarılı bir restorasyon yapılmış, çok nezih bir mekan. Biz orayı Ahmet Nejat sanatçımızın bir sergisiyle açılışını yaptık geçtiğimiz günlerde. Sergide de hat sanatından yola çıkarak yapılmış yağlı boya tablolar ve 3 boyutlu eserler var. Böyle heykel gibi ama hepsi bir harf ya da kelimeden oluşan heykeller. 3 boyutlu. Tabi bu Şerefiye Sarnıcı yer altında ışıklandırılmış bir mekan. Bir miktar su var, yansımalar derken çok gizemli bir atmosferde, çok sanatsal bir ortam var. Burayı da ücretsiz olarak ziyarete açtık. Diğer işlettiğimiz bir mekan yine çocukların ve gençlerin çok sevdiği Minyatürk. Minyatürk'te 1993'ten 15 yıldır 2003'ten beri hizmette olan bir açık hava müzesi. Minyatürk'te de İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin ve İstanbul'un
Minyatürk Türkiye ya.
Minyatürk Türkiye.
Gerçekten
evet.
Yani orayı gezen
evet.
Türkiye'nin her yerini gezmiş gibi oluyor.
Yani İstanbul'da yaşayıp da gezmeyen varsa ben evet. hemen bir an evet. önce evet. ziyaret etsin diye tavsiye ederim ki tüm Türkiye'den ve yurt dışından evet. turist çeken bir yer. Eserlerin orantılı olarak ölçekli minyatür maketleri var ve çok özellikle güzel havalarda insan gezmeye doyamıyor. Henüz gezmemiş olanlar varsa ailece evet. tavsiye ederim. Minyatürk dünyada benzerler arasında başarılı bir örnek. Çünkü bizim mimarimiz de zengin olduğu için gerek Selçuklu, gerek Osmanlı, gerek Bizans döneminden, gerekse Cumhuriyet döneminden çok farklı mimaride eserler sergileniyor. İslam dünyasından da eserler var. Dördüncü müzemiz de sizin bahsettiğiniz tarihle bağlarımızın, köklerimizle bağlarımızın vurgulandığı Panorama 1453 müzesi.
Çok mükemmel.
Muhteşem bir yer.
Mükemmel ve muhteşem.
Yani içine girdiğiniz zaman 360 derece böyle kubbesiyle gökyüzüyle.
Ben 6,5 sene orada imamlık yaptım Takkeciler Camisi'nde. O muhitte.
Şimdi bizim Kültür AŞ Genel Müdürü evet. hemen caminin yanı
evet.
başında.
Evet.
O camimiz de çok değerli bir evet. cami. Çok hoş bir cami. Şimdi Panorama 1453'te de İstanbul'un fethi canlandırılıyor resimlerle. Ve o resimler 360 derece bir gökyüzü kubbesinin altında birleştirilmiş. Savaş ortamını canlandıran oklar, yaylar, şahi topları da üç boyutlu yapılmış. Tabii bir ses, müzik yayını da var. Yani oraya girdiğiniz zaman, tabii siz girdiğiniz için gözünüzde canlandı. Adeta İstanbul'un fethini yeniden yaşıyor.
Yeniden yaşıyor insan.
Surların mükemmel yıkılması, bir şey. Fethedilmesi.
Mükemmel bir şey.
Yine dinleyicilerimiz arasında henüz ziyaret etmeyenler varsa ilk fırsatta tavsiye ederim.
Evet. Tabii bu arada mesela şu da takdire şayan, bakın 80 senede Türkiye'de restore edilen tarihi eser sayısı 48 adet. Bunların çoğu da Bizans eserleri. Yurt dışından kaynak bulmuşlar surların.
Evet.
Ona da bakamamışlar. Hı hı. Yani bakmışlar da ne olmuş, surların yarısı perişan bir vaziyette duruyor. Hı hı. Ama şu 2002'den bugüne sadece Türkiye içinde restore edilerek aslına kavuşturulan, aslı gibi ihya edilen tarihi eser sayısı neredeyse 5000'i buldu.
Doğru.
Bak 80 senede 48 eser. Hı hı. Sadece Türkiye içerisinde 5000 eser. Yurt dışı hariç. Yurt dışında da.
Doğru.
İşte Balkanlarda ta Orhun abidelerinin yolunu bile biz yaptık.
Evet.
Şimdi gidin Mısır'da, başka yerlerde, Suriye'de, Irak'ta, pek çok yerlerde, hatta Sudan'da, efendim işte Mogadişu'da, Cibuti'de, hı, Yemen'de, hı, bizim ecdadımızdan kalan eserlerin ihyasını da hesaba katarsanız, hı, yani bu konuda hükümetimizin gerçekten çok ciddi toplumumuzu kökleriyle ve geçmişiyle buluşturma gayretleri var.
Evet.
Onun için İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin de bu konuda çok ciddi gayretleri var. Kaybolan tekkelerin ihya edilmesi, hı hı, kaybolan Sıbyan mekteplerinin, medreselerin ortaya çıkarılması ve bunların gayesine uygun bir şekilde kullanımına, evet, imkan sağlayan da düzenlemeleri var. Hı hı. Bununla ilgili yeni mutfağınızda neler var?
Sizin de arz ettiğiniz gibi tabii İBB İstanbul'da birçok cami, medrese, konak, efendim bunların çeşmeler restorasyonuna çok...
Bizim ciddi. Balaban Tekkesi var Üsküdar'da, evet, müthiş çalışıyor.
Çok güzel bir tarih.
Allah razı olsun, müthiş bir şekilde çalışıyor. Buna benzer bir sürü yerler var, yapılmış, büyükşehir, evet, yaptırmış. Onu tahsis etmişler bir şeye ya da ilçe belediyelerine, müthiş hizmetler yapıyor.
Restorasyonu devam eden örneğin Feshane...
Feshane
şu anda restore ediliyor. Müze olarak kullanılması hedeflenen ve restorasyonu devam eden birçok mekan var. Bazıları bu yıl, bazıları önümüzdeki yıllarda çeşitli amaçlarla işte müze, kültür merkezi ya da bir takım STK'lar tahsis edilerek halkımızın kullanımına açılacak. Bu da sizin başlangıçta arz ettiğiniz gibi kültürümüzün ihyası, geçmişle, tarihimizle, bağlarımızın, köklerimizle bağlarımızın yeniden kurulması anlamına geliyor. İstanbul tabii dünyanın göz bebeği. Yani sadece hani bizim kendi milli manevi duygularımız açısından değil de dünyada bir takım uluslararası dijital anket mekanizmaları var. İşte TripAdvisor gibi. Dünyada en çok ziyaret edilmek istenen, görülmek istenen turizm destinasyonu deniyor. Yani turizm mekanı diyelim. Sürekli ilk sıralarda birinci, ikinci gibi, hani üçüncüye pek düşmüyor İstanbul. Yani dünyada insanların en çok görmek istediği şehirlerden biri. Tabii biz gelen misafirleri, bakın turist demiyorum, onlar bizim misafirlerimiz. Eğer otellerimizde, restoranlarımızda, alışveriş yapılan mağazalarda, taksilerde o misafirleri mağdur etmeden, mutsuz etmeden onlara güzel birkaç gün yaşatabilirsek onlar tekrar tekrar gelmek isteyeceklerdir. Eşe dosta tavsiye edeceklerdir. Yani İstanbul'un yani sadece turizm gelirleri açısından değil, Türkiye'nin dünyaya tanıtımı, işte PR dediğimiz halkla ilişkileri, itibar yönetimi, algı yönetimi açısından İstanbul'a gelen misafirlerin memnun kalması çok önem arz ediyor. İBB de bu konuda çok ciddi faaliyetler
yapıyor. Yani şimdi siz daha iyi biliyorsunuz da Kemal'cığım, şimdi siyasette de ticarette de algı çok geçerli hale geldi.
Evet.
Yani sizin de söylediğinizden daha çok nasıl anlaşıldığınız çok önemlidir. Ne yaptığınızdan daha çok da nasıl algılandığınız önemlidir. Tabii İstanbul'un bir marka şehir dünyada. Bunu biz gittikçe de daha yükseldiğini görüyoruz. Burada Büyükşehir Belediye'mizin gayretleri her türlü takdirin üzerinde. İstanbul bana göre gittikçe güzelleşiyor. Hı hı. Yani Tuzla'dan girin, Florya'dan çıkın, o sahil yoluna boydan boya bakın. Bugün dünyanın hiçbir yerinde o güzelliği göremezsiniz.
Evet. Hocam siz de dünyayı çok ziyaret eden bir büyümüşsünüz. Yani biz de çeşitli vesilelerle ziyaret ettiğimizde karşılaştırma imkanı buluyoruz. Yani İstanbul şehircilik noktasında çok mesafe kat etti. Tabii ki hızlı büyümeden ve göçten kaynaklanan bir imar sorunu var. Bu bir gerçek. Bununla mücadele etmek için tabii çok kentsel dönüşüm çalışmaları yapılıyor. Fakat metroların, köprülerin, işte Avrasya gibi, Marmaray gibi projelerin sonuçlanmasıyla gittikçe kentte böyle ulaşımda, işte park ve bahçelerde ve kültürel mekanlarda çok olumlu gelişmeler söz konusu. Yani bir yerden bir yere giderken sağınıza solunuza baktığınızda çiçekler, laleler, bir çevre düzenlemesi görüyorsunuz, bir yeşillik görüyorsunuz.
El değmedik tarihi eserimiz kalmadı Kemalciğim.
Evet.
İstanbul'da. Gidin camilerimize bakın. Hı hı. Yani restore edilmemiş, aslına uygun, yenilenmemiş bir tek camimiz kalmadı Allah'a şükür.
Şimdi çeşmelerle ilgili
çeşmelerimiz hakeza öyle geliyor. Çeşmelerimiz, şimdi kapılarımız, evet. Sebiller. Ha bunlar da peyderpey oluyor. Hı hı. Mezarlıklarımız.
Evet.
Şimdi mezar deyip geçmeyeceksin. Bak bu İstanbul'un mezar taşları apayrı bir abide, apayrı bir kültür hazinesi. Hı hı. Daha bunları biz yeni yeni farkına vardık ve bunları koruma altına aldık. Evet. Düne kadar bunu belki de inşaatlarda boşluk doldurmak için kullanılarak heba edilmiş nice taşlarımız var. Kazınmış kitabelerimiz var.
Az önce çeşmelerle ilgili bir gözlemi paylaşmak istemiştim. Restore edilen, yeniden temizlenen birçok çeşmemiz var. Fakat maalesef böyle hoyratça bir tekrar oralara işte çöp atılması, musluklarının kırılması ya da çalınması gibi olaylar var. Bunlara da çevre halkımızın sahip çıkması gerekiyor.
Tabii.
Çünkü başına bir polis dikemiyorsunuz.
Tabii.
24 saat.
Tabii.
Dolayısıyla o çevre komşuları ve esnafının bu çeşmelerin temiz tutulması, işte hırsızlığa karşı dikkat edilmesi, ne bileyim ihbar edilmesi. Çünkü aksi takdirde ne kadar masraf yapıp restore etseniz, musluk taksanız, suyunu akıtsanız bile bu musluk çalınıyor, içine çöp atılmaya başlanıyor. Ya buna topyekun hepimizin sahip
ya
çıkması lazım.
Toplumsal bir eğitime ve itinaya ihtiyacımız var esas. Sıkıntı bu. Sayın Genel Müdürüm, esasında bu bölümde de biraz daha işi mücerretten müşahhasa doğru indirsek de gerçekten çok, ben 17 tane mi 18 tane mi kültür merkezi.
Evet.
İlçelere tahsis edileni hariç.
Evet.
Eğer bunlara baktığımız zaman yine Büyükşehir Belediye'miz tarafından restore edilip de bazı sivil toplum örgütlerine tahsis edilen mekanlar filan, bunları üst üste koyduğumuz zaman burada yapılan çok ciddi etkinlikler var. Bu etkinlikler de bizi özümüze döndürmeye yönelik etkinlikler. Bunlarla ilgili neler söyleyebilirsiniz izleyicilerimize?
Tabii günümüzde akıllı telefon kullanımı çok yaygın olduğu için ben de tavsiye edeceğim şey öncelikle bir İBB kültür sanat uygulamasını
indirin.
Akıllı telefonlara indirin. Şimdi ben örnek olsun diye sizinle birlikte şu anda kendi ekranımdan açtım. Bu uygulamada kültür merkezlerimiz...
Mesela burada bir şey var. İslam'da hille geleneği diye,
evet,
bak.
Bu bir sempozyum hocam. Uluslararası sempozyum.
Ama çok güzel bir şey.
Evet. Onun,
bunu bizim Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda, evet, herhalde hayata geçiriliyor.
Evet. Şimdi bunu uluslararası etkinlik başlığı altında sergilerimiz, mesela Haremeyn diye Hac Mukaddes'e yolculuk başlığı
Sürre
altında.
Sürre Alay. Evet. Ne kadar güzel.
O da 18 Mayıs 18 Haziran arası yine Taksim'de. Yine bu uygulamadan konserler, tıkladığınız zaman konserlerin listesi, çocuk tiyatroları, yetişkin tiyatroları.
Bir de bu gençleri yetiştirmek üzere hazırlanan, devam eden kursları var. Ya da eğitim çalışmaları,
evet,
var.
Evet hocam. Yazarlık okulumuz vardı. Özellikle lise çağındaki gençlerimiz için. Bunun 12 Mayıs'ta ilk dönemi bitti. Sonbaharda yine yeni dönemi olacak. Burada genç yazar adaylarına şu anda kitapları yayınlanmış çeşitli yazarlarımızı, şairlerimizi konuşmacı olarak getirip onlara bir program uyguladık cumartesi günleri yaklaşık 12 hafta boyunca. Daha küçük yaştaki çocuk yazarlar için de ayrı bir grup yaptık Fatih'te. İlk bahsettiğim yazarlık okulu Anadolu Yakası'ndaydı, Esat Paşa Kültür Merkezi'ndeydi. Çocuk yazarlar atölyemiz Fatih Kültür Merkezi'ndeydi. Bir de yine Fatih Kültür Merkezi'nde karikatür okulumuz yeni sezonu kapattı. Orada da karikatür sanatçılarımızın hocalığında çocuk yaşta yetenekleri keşfederek onlara karikatür okulu düzenledik. Bunlar tabii sonbaharda yeni sezonda tekrarlanacak. Yaz tatili tabii genel bir tatil havası oldu.
Genel bir rehavete gireceğiz.
Bunların duyurularını takip ederse anne babalar çocukları için böyle fırsatlar var. Kültür AŞ tarafından düzenlenen. Bir de az önce yayınlarımızdan bahsettik ama bunları bulabilecekleri kitapçılarımızı anlatmamıştık. İstanbul'da 12 tane kitapçımız var hocam. Bunlardan 6 tanesinde de kafe var. Yani kitap kafe şeklinde. Çok güzel mekanlar. Örneğin Eminönü iskelesinde, denizin hemen kenarında, iskelede adı üstünde hem kitapçımız hem kafeteryamız. Kadıköy iskelesinde yine iskelenin üst katı komple muhteşem manzaralı, böyle İstanbul silüetini göreceğiniz manzarada oturup çayınızı kahvenizi içerken kitap okuyabileceğiniz bir ortam. Efendim yine kitap kafe olarak bir alışveriş merkezinde Molof İstanbul'da kitap kafe şeklinde. Sultanahmet'te Sultanahmet Camii'nin kıble tarafında Arasta vardır.
Evet.
Hediyelik eşya satan. Evet. Hemen Arasta'nın bir alt sokağında İsmek Sanat Sokağı diye küçük bir çarşı var. Orada da yine bir kitap kafemiz var. Bunların yanı sıra yine kitapçı olarak Taksim'de kitap kafe, Beyoğlu Tünel binasında bir kitapçı, efendim Süleymaniye'de bir kitapçımız. Bunlar da yine toplam 12 tane olmak üzere tüm Kültür AŞ yayınlarını bulabilirler. 400'e yakın eserimiz var. Ayrıca piyasadan da tabii kendi yayın çizgimize uygun, ki çoğunlukla İstanbul'la ilgili kültür, sanat, edebiyat, İstanbul'un tarihçesiyle ilgili eserler, bunları bulabilirler. Şunu da takip eden izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz mutlaka vardır. İstanbul'un Yüzleri diye bir dizimiz var hocam. Bu 2010 İstanbul Kültür Başkenti, Avrupa Kültür Başkenti döneminde başlayan yayınlar. Şu ana kadar 84 kitap yayınlandı bu seride, bu dizide. İstanbul'un Yüzleri deyince mesela bir kitabımız işte İstanbul'un Yüz Şairi.
Yüz Şairi.
Evet, İstanbul'un Yüz Ressamı. İşte İstanbul'un Yüz Müzesi, İstanbul'un Yüz Sahafı gibi böyle hep
yüzler üstüne.
Yüzler
çok
üstüne
güzel ama.
Bir dizi çok ilginç. Çok da güzel ama. Merakları var. Topluyorlar, koleksiyon
evet.
gibi okuyorlar. Şu ana kadar 84 eser yayınlandı. Birbirinden ilginç.
Çok güzel ama.
Konular.
Güzel evet. gerçekten.
İşte İstanbul'un yüz camisi,
evet.
yüz hamamı böyle.
Yüz tekkesi.
Yüz tekkesi.
Tabii.
Gerçekten.
Yüz edibi mesela diyelim evet, yani ne evet. kadar güzel. Hı-hı. Bu aynı zamanda da bizim açımızdan böyle kendi değerlerimizin gündeme getirilmesi, gündemde tutulması için önemli. Allah razı olsun. Güzel şey.
İnsan görmediği şeyin yabancısı oluyor. Aslında bu kitapçılara gittiğinde dinleyicilerimiz İstanbul'la ilgili ne kadar zengin bir kültürümüz, bir birikim olduğunu, bunların da yayınlandığını aslında görebilirler. Yani benzeri kitaplar piyasada zaman zaman yayınlanmış oluyor ama biz fedakarlıktan kaçınmadığımız için sayfa sayısı olarak, büyüklük, ebat olarak, içindeki görsel malzeme olarak, cilt ve yayın kalitesi olarak kar amacı gütmeden çok değerli eserler yayınladık. Yani çoğu prestijli eser
evet.
diyebileceğimiz çapta. Ama daha böyle popüler, daha maliyeti uygun kitaplarımız da var. Ve bu ilk bölümde bahsettiğim İstanbul Muhafızları çizgi filmimizin çocuklar için çocuk kitapları da var. Ki biz bunları Balkanlara yönelik, örneğin Boşnakça tercümesini Balkanlara, Bosna'ya gönderdik. Böyle tercümeleri de var. Bazı eserlerimizin İngilizce, Arapça versiyonları var. Dolayısıyla Kültür AŞ aslında sadece İstanbul kültürüne değil, hani Türkiye kültürüne ciddi bir yatırım yapıyor.
Bizim Osmanlı kültürü dediğimiz zaman İstanbul kültürü çıkıyor
evet,
zaten.
Evet,
yani.
Doğru.
Dolayısıyla İstanbul bizim göz bebeğimiz.
Evet.
Dolayısıyla İstanbul'a da göz bebeğimiz gibi sahip çıkmamız lazım. Mesela orada bu sempozyum dediniz.
Evet.
Hille geleneğiyle ilgili. Hı-hı. Yani bizde en güzel kapak Kur'an-ı Kerim için yapılmış. En güzel cilt Kur'an-ı Kerim için yapılmış. En güzel yazı Kur'an-ı Kerim için kullanılmış. En güzel tezyinat, en güzel şeyler, kaliteli kağıtlar Kur'an-ı Kerim için kullanılmış. Buna bir de lihyeler ilave edilmiş. Lihye-i saadet. Bizde Peygamber Efendimiz'in resimleri yok. Ama bizim insanımız Peygamber Efendimiz'le beraber bir gönül bağı kurabilmek için, hı hı. bir gönül rabıtası, bir muhabbet bağını oluşturabilmek için hille geleneği başlatılmış.
Evet.
Bu hille geleneği bizde var. Her evde hille vardır. Hı hı. adam o hilleyi evinin duvarına asmak suretiyle sanki peygamber evinde misafirdir.
Evet.
Ve peygamber efendimizin huzurundaymış gibi edepli hareket eder o evde. Lihye-i saadetin bulunduğu yerde kavga olmaz, gürültü olmaz, yanlışlık olmaz.
Bereket hasıl olur.
Böyle bir şey. Evet. Yani bu geleneğin mesela kültür aşiye tarafından gündeme taşınması ne kadar güzel bir şey.
Tabii bizim dönem dönem ev sahipliği yaptığımız sergiler oluyor hocam. Bu kültür merkezlerimizin bazıları tabii sergi salonları itibariyle müsait. Tabii
bizim de vardı. Evet. Bizim Geleceğin Yıldızlar için İbn Haldun Üniversitesi yararına yapılan bir sergi. Allah razı olsun. Sizin de büyük katkılarınız oldu o sergide.
Ve şu anda Taksim Meydanı'ndaki metro girişinde bizim hem kitap kafemiz hem bir sergi salonumuz vardı. Orayı daha güzel, daha kullanışlı hale getirmek için bir tadilat başlattık. Orası da yine tadilattan sonra daha ferah, daha sergileme için daha nezih bir şekilde birçok sanatçımıza ev sahipliği yapacak. Bunun yanı sıra Maxim dediğimiz yine Taksim'deki efendim bir sergi salonumuz mevcut. Dönem dönem Cemal Reşit Rey konser salonu fuaye bölümünde çeşitli sergilere ev sahipliği yapıyor. Ve değişik ilçelerde de kültür merkezlerimiz sergilere ev sahipliği yapıyor. Tabii İstanbullular aslında çok şanslı. Hem İBB'nin hem ilçe kültür müdürlüklerimizin çok zengin faaliyetleri var. Bunlara bir zaman ayırıp ne bileyim işte cumartesi günleri olabilir. Böyle boş vakitlerinde insanlarımız ailecek olabilir. Gençlerimiz okul çıkışı olabilir. Böyle bir alışkanlık haline getirseler. Çünkü sergiler değişiyor. Yani diyelim en fazla 4 hafta sürüyor sergiler. Her ay yeni bir sergi. Ve çok zengin. Hemen hemen her gün, her akşam farklı bir işte konser, söyleşi, özel etkinlikler gibi. Çoğu ücretsiz ya da bazıları çok sembolik cüzi ücretlerle yapılan etkinlikler var. Sinema gösterimleri, tiyatrolar. Dolayısıyla insan yaşadığı şehrin imkanlarından, fırsatlarından istifade etmeli diye düşünüyorum. Biraz gayret ve biraz takip gerekiyor.
Mesela bu sizin mesela yazarlar, yazarlık eğitimi çok evet. Önemli bir iş. Peki bu yazarlığın içerisinde senaryo yazarlığı da var mı?
Senaryo yazarlığı örneğin şu anda hemen aklıma gelen Çekmeköy Belediyesi'nin böyle bir sinema...
Bizim büyük şehrin, Kültür AŞ'nin.
Kültür AŞ olarak senaryo konusunda bu dönem yok. Geçmişte zaman zaman yapılmış.
Ama keşke bunu da yapsanız.
Evet, ya. Bizim yapılabilir.
Şimdi Kemal'ciğim, Sayın Genel Müdürüm, vallahi bizde kültürel zenginlik altyapı o kadar çok ki.
Evet.
Bu kültürel altyapıyı sinema diline çevirip de bunu ister belgesel ister sinema filmi olarak dünyaya sunmak, çok hazinemiz var ama bunu satacak işte diyelim ki bir senaristimiz yok, bir yönetmenimiz yok. Neyse bütün bunları da bana göre yetiştirecek bir yola da girmek lazım.
Doğru.
Mesela karikatürist çok dediniz, çok evet. Çok önemli bir iş. 10 cilt kitap yazsanız bir karikatürünün vermek istediği mesajı doğru. Veremezsiniz.
Şimdi bakıyoruz sosyal medyada ya da hepimizin çok sık kullandığı WhatsApp mesajlarında çok karikatür paylaşılıyor. Çünkü
evet.
O bir kare sizin de arz ettiğiniz gibi sayfalar dolusu mesajı bir karede karikatürist özetliyor. Bizim de çok karikatüristlerimizin yetişmesine ihtiyaç var. Piyasada çok mizah dergisi ama kültür evet. Olarak biraz bizim değerlerimize ters
evet.
Düşenler çoğunlukla
yani
maalesef.
Bunlar şeyi efendim mizahı edepsizlikle efendim karıştırarak bunu da sanat diye yutturuyorlar. Böyle bir şey yok. Bizim ecdadımız bu işin kralını yapmış.
Evet.
Mesela diyelim sövgünün edebiyatı mı olur? Olmuş. Hiç bizim edebiyatımızda evet. Bir sanat olmuş.
Evet.
Onun da bir usulü kaidesi var. Ve söyleniyor ve söylenen unutulmuyor. Dilden dile dolaşıyor.
Meşhur yazarlarımızın çok hatıraları var.
Tabii Necip çok. Fazıl,
Necip
Fazıl. Tabii böyle yani. Şeyler çok. O yüzden yani gerçekten o karikatürist mesela karikatür eğitimi verme, evet. Yazarlar kursu. Bunlar çok önemli hizmetler. Allah sayenizi meşgul etsin.
Amin. Çok teşekkür
ederim. Tabii bu arada mesela ben şey de çok önemsiyorum. Gerçi şimdi siz Amir Ateş Üstadımızla şey yapıyorsunuz. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eskiden konservatuarı vardı. Belediye konservatuarı. Şimdi faaliyette mi?
Kent orkestrası var. Belediye konservatuarı şu anda bildiğim kadarıyla yok.
Herhalde lağvedildi o. Zannediyorum.
İTÜ Konservatuarı
evet,
ve Mimar
evet,
Sinan'ın var.
Evet.
Belediye konservatuarı yok ama işte dediğim gibi konserlere ev sahipliği yapılıyor.
Kent yetişmiş sanatçılara
evet.
Tamam ev sahipliği yapıyor.
Evet.
Ama bana göre de yani bizim kültür AŞ'miz bana göre bunu da gündemine almalı. Yetenekli çocukları, kulak hafızası yerinde, gırtlak esnekliği olan çocukları alıp onları musike yönlendirmeli. Mesela bunu bizim Başakşehir Belediyesi çok güzel yapıyor. Orada seçiyorlar öğrencileri testlerle, şunlarla, bunlarla ve onlar çok programlı lisede özel eğitime tabi tutuluyor çocuklar. Şimdi geçen öyle bir konser verdiler ki muhteşemdi. Yani bakıyorsun da çocuklar yeteneklerinin olgunlaşmaya başladığı anda elinden tutulmaya başlanmış. İleride çok büyük dehalar yetişecek. Bizim Üsküdar'da yine Üsküdar Belediye'mizin himayesinde Mehmet Kemeksiz de bizim Kerim Öztürk'ün götürdüğü burada 70-80 kişilik bir çocuk var seçme alınmış. İlkokul, ortaokuldan seçilmiş çocuklar ve yani geleceğin bülbülleri orada yetişecek.
Maşallah.
Yani bu konuda bilmiyorum tabii biz büyükşehrin düşüncesi nedir ama böyle bir eskiden var olan konservatuar yeniden bir ihya edilmeli.
Ben de araştırayım
bilmiyorum
hocam.
Yani.
Evet. Onu notuma aldım.
Evet.
Konservatuar yani, konusunda
araştırayım. Musiki çok ben. Önemli. Yani kültürde din önemli, dil önemli. Aynı zamanda bu dili güzel kullanmak da önemli. Güzel kullanmak dediğiniz zaman zaten sanata giriyor. Yazının güzeli hat olmuş.
Evet.
Sözün güzeli şiir olmuş. Ha, sazın güzeli var. Bir de bunu güzel söylemek de beste olmuş. O yüzden bütün güzelliklerin arka planı esas insanlarımızı kulağından yakalayıp gönüllerine girerek geçmişimizle buluşturmak. Bu, ben bu anlamda önemsediğimiz. Bu Haremeyn mesela. Çok güzel bir faaliyetiniz. Allah razı olsun. Sürre alayları. Bizim ecdadımız padişahlar, Osmanlı padişahları hacca gitmemiş. Ama hacca 600 kişilik bir sürre alayını vekil olarak göndermiş. Sürre alay.
Evet.
Enteresan. Onun hikayesi var.
Çok değerli hediyeler göndermişler.
Tabii değerli hediyeler gönderiyorlar. Burada alimler,
alimler,
şeyhler, şairler, diplomatlar, sanayiciler. Bunlardan oluşan 600 kişilik bir ekip gidiyor. Tabii burada ben bizim Üsküdar'da harem var. Harem-i Şerif. Haremi biz Topkapı Sarayı'nın cariye odaları diye anlıyoruz. Bize hep öyle anlatıyorlar. Padişahların yatak odası gibi. Halbuki hiç alakası yok. Enderun-i Hümayun Osmanlı saltanatını taşıyacak erkek yöneticilerin yetiştirildiği yer. Harem-i Hümayun da valide sultanların yetiştirildiği yer.
Bir eğitim müessesi.
Üniversite. Evet, özel akademi. Ama Üsküdar'a niye harem demiş bizim ecdadımız? Burası demişler Harem-i Hümayun'un başlangıcı. Evet. Harem-i Şerif'in başlangıcı.
Öyle bir saygı göstermişler.
Çünkü buradan Anadolu'ya ayak bastığınız andan itibaren yaya Kabe'ye kadar gidebilirsiniz.
Doğru.
Siz, şimdi köprüler var. Köprülerde de adam gidebilir ama o zaman köprüler yok.
Bir de Abdülhamit Han Hazretleri Hicaz demiryoluyla
tabii,
Haydarpaşa'dan
tabii ya,
Medine'ye kadar götürmüş tabii, insanları ve demiryoluyla.
O yüzden burası Harem-i Şerif'in başlangıcı sayıldığı için
doğru.
Anadolu toprağına abdestsiz ayak basmak edepsizlik telakki edilmiş. Sürre alayı da padişah sabah namazını kıldıktan sonra geliyor şeyden saray burnundan saltanat kayı ile hareme. Haremde buluşuyorlar. Padişah Halife-i Ruizem'in önde Sürre-i Hümayun arkada koşu yolundaki ayrılık çeşmesine kadar geliyorlar. Ayrılış çeşmesine.
Evet şimdi bir istasyon ismi olarak
koşu yolunda.
Gençlerimiz öğreniyor.
Oradan ayrılıyorlar. Padişah geri dönüyor sultan. Sürre alayı da Bağdat Caddesi. Dolayısıyla oradan da hacca gidiyor. Bağdat Caddesi de önemli. Şimdi böyle bir gelenek. Şimdi siz bu geleneği ve Osmanlı'nın bu bizim kutsal değerlerimize gösterdiği saygıyı göstermesi bakımından da çok önemli.
Tamam.
Hem Lihye-i Saadet sempozyumu hem bu Harem-i Hümayun. Allah razı olsun sizden.
Amin cümlemizden. Tabii hep kültüre vurgu yaptık bizim de. Kültür AŞ olmamız hasebiyle kültür ben 24 saat insanın tüm yaşantısını kuşatan bir şey olarak görüyorum. Yani bunu böyle bir lüks bir şey değil
evet,
de hani
evet.
Hayatımıza ilave ekstra işte mesela sinema ekmek, tiyatro ekmek bu kadar değil de tüm 24 saati kuşatan insanın bir hayat tarzı haline gelen bir şey kültür. Yani okuduğu şeyler, yeme içmesi, oturup kalkması, insan ilişkileri birbirine gösterdiği saygı, nezaket. Bunların tamamı kültür. Buna yeniden ihtiyacımız var. Bir dönem kültür kelimesi adeta şeye indirgenmişti. Yani işte kitap okursanız kültürlü olursunuz, işte şiir okursanız, sinemaya giderseniz, tiyatroya giderseniz. Oysa bu insanın haftada belki birkaç saatine tekabül eder. Oysa bunu biz bir hayat tarzı olarak algılarsak, yani işte Türk kültürü, Osmanlı kültürü, İslam kültürü gibi, yani bir kişinin karakterini oluşturan tüm unsurlardan oluşan bir şey. Tabii bizim yaptığımız çalışmalar, gerek kitaplar, belgeseller, albümler, kültüre malzeme teşkil eden, kültür tüketimine bir malzeme teşkil eden ürünler. Biz de İBB çatısı altında bu ürünleri vermeye devam Allah edeceğiz.
Allah güzel bir şey. Tabii burada sadece mesele insanın ya da toplumun belli bir kesimine değil, toplumun bütününe.
Tabii ki.
Ve o toplumun her kesimine ve onların 24 saatinin her anına yönelik,
evet,
onları bize yönlendiren programların, bize yönelik insan yetiştirmenin veya bize yönelmek edebin, kültürün diriltilmesini sağlamak. Ses dava bu. Çünkü bu iş altyapı istiyor. Bu iş, rahmetli üstad öyle derdi, İlim demokrat değil, aristokrattır derdi. Ortamı lazım. Bu ortamı mutlaka bizim kendi insanımızı, kendi gençlerimizi geleceğimize dönük eğitmek, donatmak. O yüzden çok güzel hizmetleriniz var Sayın Genel Müdürüm. Bu konuda size bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Bir başka programlarda inşallah sizlerle buluşmayı diliyoruz. Daha güzel programlarda.
İnşallah.
İzleyicilerimiz ve dinleyicilerimizle beraber olmak ümidiyle. Değerli dinleyicilerimiz, hepinize Allah'a ısmarladık diyoruz.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu fırsatı verdiniz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar.
Şeref verdiniz. Allah razı olsun.